Ayrım 11.
Ağlıyordu. Ağlıyordu ama bir yandan da Krylov'a kas katı sucukla bir de insanın yüzünü buruşturan Alman balı veriyordu. Ona bir resim gösterdi. İşte benimki, orduda. Miloşka'yı Almanlar götürdü. Önceki güne kadar Alman komutanlığının bulunduğu binaya bayrak çekildi. Yerlerde, masalarda, dosyalar, gazeteler altında kurtarıcı yazısıyla Hitler'in bir resmi sürünüyordu. Krylov çocuklar gibi kendinden geçip resmin üzerinde tepinmeye koyuldu. Uğursuz hayvan. Kadının biri anlatıyordu. Gitmek üzereydiler. Rosinov koşarak geldi. Onların belediye reisliğini yapıyordu. Beni de götürün diye bağırmaya başladı. Ama şöyle cevap verdi. Defol git. Seninle uğraşacak vaktimiz vardı da sanki. Depoların içindekileri bırakıyoruz. Bir de senin gibi boklarla mı başımızı derde sokacağız? Alman bütün bunları Rusça söylemeyi becerdi. Rosinov da koştu, bana geldi. Senin Ignas'ı ipten kurtardığımı söyleyen bir kağıt yaz. Bir inek veririm, dedi. Akşama doğru kızıllar geldiler. Krylov kükredi. Kızıllar mı? Kadın utana sıkıla gülümsedi. Almanlar öyle diyorlardı da birçok şey gibi bu da insanın diline yerleşiyor. Doğru, dedi Krylov. Bir yığın şey gibi. Kafalar pislik dolu. Her yerde Frengililer. Hepsinin canı cehenneme. Üstelik bir de bit. Sonra Krylov kadın doktor Galkina ile tanıştı. Almanın biri kadını dövmüş, bir kolunu kırmıştı. Hastanede gizlediği iki kızıl orda erinin partizanlara katılmasını sağlamıştı kadın. Galkina'da Krylov'un karısını hatırlatan bir yan vardı. Bir beyaz perçem, yüzünde mavi damarlar. Heyecanlandığında soluğu sıklaşıveriyordu. Krylov geçirdiği günlerin kısa hikayesini dinledi, humurdandı. Gerçek bir kahramansınız. İzin verin de sizi kucaklayayım. Biliyor musunuz, burada pek çok süprüntü gördüm. Havası bozulmuş. Bizden birine rastlamak insanın hoşuna gidiyor. Gerçek bir Rus demek istiyorum. Kadın tatlı bir sesle karşılık verdi. Ben başkalarının yaptığından farklı bir şey yapmadım. Herkese işkence ettiler. Bir şey daha söylemek istiyordu ama herhalde gereken sözcükleri bulamadı. Kursk. Bir soru hiç durmadan Krylov'un kafasını kurcalıyordu. Kursk'un ünlü bülbülleri nereye gitmişti? Yorulunca insanın kafasından yığınla saçmalık geçiyor. Barbar herifler. Kim bilir kaç ev uçurmuşlar. Yanından geçen ırmak ve dik yollarıyla. Kent güzel. Her yanda Almanlara mahsus yazıları. Canları cehenneme. Bütün dünya onlara mahsus. Kimi gömüyorlar size sorarım. Dünyayı alt üst ettiler. Herkese acı çektirdiler. Her şeyi pislettiler. İleride çok daha sıkıntı çekilecek. Bir sürü ev yapmak, daha da ötesi insanları tedavi etmek gerekecek. Krylov ilk kez geleceği düşündü. Savaşın sonunu gözünün önüne getiremiyordu. Öylesine ani başlamıştı ki o pazar sabahını çok iyi hatırlıyordu. Belki o an değil de çok daha önce başlamıştı. Polonya'da, Madrid'de, belki daha önce o maskara ortaya çıktığı sıra. Belki bir anda da bitmeyecek. Ah, sonu bir gelse. Hava mermilerinin sesi duyulunca insanın içine pişmanlık doluyor. Ne ettim de savaştan önce bülbül sesi dinledim. İyi ama Kursk'un bülbülleri nerede? Aptal mıyım neyim? Kış ortasındayız ya. Krylov bütün gün çalışmış, 11 ameliyat yapmıştı. Akşam çavuş Kukuşkin'i getirdiler. Sedyeci kadın çavuşun kente ilk girenlerden olduğunu söyledi. Damlarda mevzilenen Alman nişancılarını avlıyordu. Usta bir nişancı, onun gibisi yoktur. Krylov yarasına baktı, epey ağırdı. Hasta bakıcı derece koydu. Ateşi 39.8'di. Hiç kuşku yok, kangren olmuş. Kesecek misiniz diye sordu hemşire. Humurdandı sonra. İşiniz gücünüz kasap gibi doğramak. Krylov şişi yardı, kemik parçalarını çıkardı. Pansuman yapıp alçıya koydu. Kurtulacak sanırım. Bacaksız bir usta nişancı işe yaramaz. Pek de genç. Ya karısı vardır ya nişanlısı. Benim gibi değil. 23 yaşında, gücünün kuvvetinin doruğunda. Gece askeri konsey üyesi Albert Şenko, Galkina'nın hikayesini anlattı. Onun gibi kadınlara adım başında rastlanmıyor. Kolunu kırmışlar. Başıma bir şey gelmedi diyor bana. Karmakarışık bir yumakla karşı karşıyayız. İlk bakışta çözmenin olanağı yok. Pislik ve kahramanlık bir arada. Almanların baskısı altında 15 ay yaşamak az şey değil. Paris ya da Varşova'ya neler yapabildiklerini düşünebiliyor insan. Albay haritanın üzerine eğildi, kısacık kalın parmağını Dinyeper'in üzerine koydu. Şimdi daha çabuk ilerleyeceğiz. Benden iyi bilirsiniz albayım ama daha uzun süre bu havayı dinleyeceğiz gibime gelir. Almanların zekasını hesaba kattığımı sanmayın. Bu avanakların aklı başına gelmeden biz Berlin'e varırız. Yalnız bir yıl, belki daha da fazla savaşmak gerekeceğini sanıyorum. Hastane arabasına döndü. Ne alemde, adını hatırlayamadım. Kroşkin miydi? Kukuşkin mi? Uyuyor. Kurtulacak ama Vasya galiba öldü. Natasha'ya mektup yazmalıyım. Krylov dışarı çıktı. Fırtına bütün şiddetiyle devam ediyordu. Yol yeniden karla kaplanmıştı. Krylov başladı şarkı söylemeye. Postacım sustu ama önümdeki yol uzun. Daha çok uzun. Yol gerçekten uzundu. Yaşamak gerekiyordu. Ama var ya ölmüştü. Yorgunum. Pek tabii. Önemi yok. Paçayı kurtaracağım. Torunumu görmeyi ne kadar isterdim. Natasha eşi bulunmaz bir çığırtkan diyor. Demek bana benzemiş. Karargah bir kayın ağacı ormanına yerleşmişti. Çevrede kuşlar ötüyor, mor boru çiçekleri açıyordu. Zırhlı kurganlar geniş ve çok rahattı. Albay Gabler kendisine bir çalışma odası, kitaplar içinde bir raf ayırabilmişti. Albay keyifsizdi. Richter zarfı verdiğinde ağzını açmadı. Richter topuklarını birbirine vurdu, kapıya yürüdü. Bir dakika dedi albay. Bayan Richter nasıl? Sağ olun albayım, iyidir. Daha dün mektup aldım kendisinden. Berlin'den ayrılmasını söyleyin. Daha iyi. Benim ailem tam zamanında gitti. Benim için yaptığınız evler yok artık. Tam isabet aldı. Richter durakladı. Bir şeyler söylemek doğru olur muydu? Bu canavarca hava saldırıları çok korkunç. İsterseniz albayım, zaferden sonra size yeni bir ev daha yaparım. Kafamda bir takım yeni tasarılar var. Richter çıktığında albay kötü kötü güldü. Zaferden sonra. Durumun farkında bile değiller. En ufak ayrıntılarına dek ruhunu koyarak yaptırıp döşediği evi bir bombayla yıkıldığı için üzülüyordu. Yakın gelecekte saldırıya dalıp gitmişti. Suratı bu yüzden asıktı. Doğru, bu kez daha iyi hazırlandık. Hem harekat planını çok daha alçak gönüllü. Yine de başarıdan kuşkuluydum. Son 2 yıl içinde çok hata yapıldı. Richter gibi bir adam bile takvimin tılsımına inanıyor. Bunlar yılı paylaştığımızı sanıyorlar. Kış Kızılların, yaz Almanların. Her şeye rağmen bu inancı devam ettirmek zorundayız. Askerler bitkin, yılgın. Yakınlarından aldıkları mektuplarda hep bombardımanlardan söz ediliyor. Herkes müttefiklerin ne yapacağını düşünüyor. Bu iş neredeyse 4 yıldan beri sürüyor. Bezmeyen kalmadı. Daha önce savaşın akışı bizim elimizdeydi. Şimdi akıntıya kapıldık, sürükleniyoruz. Akşam albay haberleşme servisinden binbaşı Hilbrand'la konuştu. Ona birden sordu. Harekat planı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ciddi bir plan. Bana kalırsa bu saldırı geri çekilmemizi geciktirebilir. Albay binbaşıyı çocukluğundan beri tanırdı. Öğrenimlerini birlikte yapmışlardı. Düşüncesini gizlemedi. Buna güvenmek bile güç. Askerler eskisi gibi değil. En iyilerini kaybettik. Her şeyden önce moral bozuldu. Geçen kış başımıza çok iş açtı. Ben bile gelenekleri olan ordumuzun bunca hatayı nasıl yaptığına şaşıyorum. Biliyorum, ordunun suçu olmadığını, işe acemilerin karıştığını söyleyeceksiniz. Doğru. Yine de hatanın bizim payımıza düşen bölümü de var. Örneğin haber alma servisleri çok kötü işledi. Rusların yedeklerinden haberimiz yok muydu sanıyorsunuz? Gelir gelmez Stary Oskol'da size Kızılların planından söz ettim. Rusların doğuda ya da kuzeyde yedek birlikleri olduğunu biliyorduk. General Grimm'e anlatmaya çalıştım ama boşuna nefes tükettiğimi hemen anladım. Tabii Ruslar bu yedek tümenlere sahip olmasalardı çok daha iyiydi. General Grimm, Orgeneral von Salmot'u üzmenin yersiz olduğunu düşündü. Palavra attığımı sanmayın. General Grimm bana açıkça şunları söyledi. Ordu komutanı Buropparo sinirlenir. General von Salmot'un da Führer'i kızdırmaktan çekindiğine eminim. Rusların büyük yığınak yaptıklarını Hitler'e söylese esaslı bir zılgıt yiyecek. Daha sonra da adı Führer'de bir takım tatsız çağrışımlar yapacak. Birbirimizi aldatıyoruz. Tabii bundan da Ruslar faydalanıyorlar. Yakın gelecekteki harekatın sözünü ettiniz. Dün General Green beni çağırdı. Raporumu verdim. Sözümü kesti. Önemi yok. Sağ kanattan SS tümeni bizi destekleyecek demez mi? Ona kızılların yürüyen toplarından söz ediyordum. İlk görevimdi bu. SS tümenine gelince durumu benden iyi biliyordu. Yine de sözlerimin geri kalanını dinlemedi. Neden kaybetmeye başladık biliyor musunuz? Çünkü başta çok kolay kazandık. Dünyamız kadar eski bir atasözüdür. Bu kez üstünlük bizden yana gibi. General Batı'daki bütün birliklerin buraya aktarıldığını söyledi. Doğru. Aldığımız haberlere göre bu yaz Fransa cephesinde hiçbir hareket olmayacak. Yine de tehlikeli. İki cephede birden savaşamayız. Diploması von Ribbentrop denen o işe yaramaz herife bırakılmamalı. Herhalde artık kızlarla anlaşmamız güç olur. Çünkü uyguladığımız politika çocukları bile bezdirdi. Ama elimizde usta diplomatlar olsaydı Batı'yla bir anlaşmaya varabilirdik. Tabii en iğrençlerinden birkaç kişiyi başımızdan atmak şartıyla. Sizce ne yapmak gerek diye sordu binbaşı Hilbrand. Yapmakta olduğumuzu sonuna dek götürmek. Çaremiz kalmadı. Başkalarının günahlarını örtmek zorundayız. Orduya güveniyorum. Almanya'nın tek dengeli gücü. Kazanmasak bile direnmeye, ülkeyi işgalden kurtarmaya çalışmalıyız. Belki tarihçiler bu kaçınılmaz harekatı Kurt Savaşı değil de Almanya Savaşı diye adlandırırlar. Richter, Gabler'in bütün bu karamsar düşüncelerini anlayamazdı. Sadece albayın keyifsizliğini fark etmiş, bu keyifsizliği evinin yıkılmasına yormuştu. Taburuna döndüğünde de o da üzüntülüydü. Birkaç kere Hilda'ya yazmış, Harza yeğeni Johanna'nın yanına gitmesini istemişti. Hilda verdiği cevapta hava saldırılarıyla ilgili haberlerin abartıldığını belirtmekle yetiniyordu. Oraya gitsem çıldırırım. Seni o kadar merak ediyorum ki burada en ufak şey bana seni hatırlatıyor. İçim biraz daha rahat ediyor. Mektubu aldığında Richter duygulandı ama hemen ardından Hilda'nın kendisini aldattığı aklına geldi. Hava saldırılarının çok tehlikeli olduğunu biliyordu. Gitmek istemiyorsa Berlin'de bir dostu var demekti. Bu kadın bombaların altında bile sevişebilecek yaratılıştaydı. Richter sert bir mektup yazma kararı verdi. Hemen Harz'a gitmesi gerekiyordu. Kalemi eline almıştı ki Kara Fatma geldi. Albayla konuştun mu? Birkaç kelime. Halensi'deki evinin yıkıldığını söyledi. Kara Fatma bir küfür savurdu. Alçaklar, sivil halkı öldürüyorlar. Bizim kör oğlu Hamburg'dan ayrılmak için dünyanın sıkıntısını çekmiş. Akıl almaz bir savaş. Neredeyse burada da başlar. Albay savaşla ilgili bir şey söylemedi mi? Hayır, sanki biraz düşünceliydi. Nasıl düşünceli olmasın? Saldırıya biz geçeceğiz bana kalırsa. Kızıllar da hazırlanıyor. Kazansak bari. Eğer herifleri alt edemezsek bu kişi yine başımız belaya girecek. Richter Kara Fatma'ya baktı ve düşündü. Kara Fatma'nın bile sinirleri bozuk. Brest yakınında 40 Rus'u enselemekle övmüyor artık. Kızları da düşündüğü yok. Aklı fikri bizim kör oğlu dediği karısında. Homurdanıyor. Savaştan bıktığını söylüyor. Başımız belaya girdi diyor. Yaşlandı. 29 yaşında ama 40'ında gösteriyor. Savaşa başladığım arkadaşları geri verseler içim rahat eder. Ama yolladıkları bok alayını biliyorsun. Birinin nefes darlığı var, öbürü burnunun ucunu görmüyor, üçüncüsü Viyana'da yıllar yılı gizlenmiş ödleyin biri. Bir tek kaplanlara güveniyorum. Savaş aracı diye bunlara derler. Zırhları her türlü mermiye dayanıklıymış deniyor. Belki kaplanlar bizi bu badireden kurtarır. Ne de olsa boğaz boğaza savaşamayacak kadar uygar bir ulusuz. O iş İvanlara özgü. Onları ancak teknik üstünlüğümüzle yenebiliriz. Bütün soru elimizde bu kaplanlardan kaç tane bulunduğunu öğrenmek. Richter Kara Fatma'ya acıdı, cevap verdi. Albay çok var dedi. Bu cevap Kara Fatma'ya yetmedi. O güne kadar ölebileceğin aklına gelmemişti. Ölümü düşünmenin ödeleklik olduğunu sanırdı. Ama şimdi kendi kendine kurtulamayacağımı sanıyorum diyordu. Çepeçevre batan güneşin altın sarısı ışıklarıyla aydınlanan orman uzanıyordu. Kara Fatma Doğup büyüdüğü kentin hemen yakındaki küçük ormanı hatırladı. Çam pürçeklerinin halı gibi örttüğü yollar, koca koca kızıl sümüklü böcekler, yeşile boyalı sıralar. Büyük bir hüzün çöktü üzerine. Kör oğluna mektup yazmak için masa başına çöktü ama hemen kalemi bıraktı, düşündü. Neden ölmesi gerekiyordu? Yeryüzünde insanların hepsine yetecek kadar toprak yok muydu? İlle de birbirlerini boğazlamaları mı gerekiyordu? Yazdı. Paramla saatimin Lemart'ta oturan karım Anna Gurne gönderilmesini istiyorum. Sevgili karımdan çocuklarımızı din saygısı içinde ve zavallı babaların adını anarak büyütmesini rica ediyorum. İyi bir Hristiyan olarak öldüğümü kendisine bildirin. Kara Fatma kiliseye ayak basmayalı en azından 10 yılı geçmişti. Neden az önce Tanrı'ya inanmaya başladığını kendi de bilmiyordu. Belki kilise kokuyorsun dediği karısını sevindirmek istemişti. Belki de ne yapacağını şaşırmıştı. Aptalca boşu boşuna ölmek gerekiyorsa... Demek gerçekten bir Tanrı vardı. Zarfın üzerine ölümünden sonra açılmak üzere diye yazdı. Richter de Hilda'ya mektup yazdı. Berlin'den ayrılması için yalvardı. Gözdağı verdi. Biriyle ilişkin varsa öleceğime güvenme. Cephe gerisindeyim ve yakında izin alıp geleceğim. Karısına bağlılık yeminleri ediyordu. Uyuyamıyorum. Sanki bu gece Berlin'e hava saldırısı yapılacakmış gibi geliyor. Mektup ona tarih atmak için Turna'ya sordu. Bugün ayın kaçı? 4'ü. Güneyde saldırıya geçeli tam 1 yıl oluyor. Az önce not defterime baktım. 5 Temmuz. O sıra Gyatsk öndeymişiz. Son savaş verdiğimize inanıyordum. Bizimkiler Harkov'dan Kafkasya'ya hiç durmadan yürümüşlerdi. Richter acı acı güldü. Sonra da durup Kafkasya'dan Harkov'a döndüler. Kadri seni bıktırmadı mı? Richter, böyle şeylerle alay edilmez. Alay eden kim? Bu kadrilde ben de kardeşimi kaybettim. Çok şey kaybettik Richter. Ara sıra Almanya bir hayaletler bölgesi haline almış gibi geliyor bana. Yalnız ödleklerle 200'lüler kaldı geriye. Albay Gabler düşüncesi hadım edilmiş biri. Mesleği askerlik olduğu için savaşıyor. Richter sinirlendi. Senin neden savaştığını merak ediyorum doğrusu. Ben mi? Führer'e inanıyorum. Geçen kış şımarıklığımızın cezasını çektik. Yağmaya ve kızlara fazlaca dalmıştık. Gevşedik, yumuşadık. Kızlarla dostluk kurduk. Rijev'de Ruslarla ahbaplık ettiğini, çocuklarıyla oynadığını hatırlıyorum. Kötülük bunun neresinde? Haydutları asmak gerek ama kendi halindeki halk yığınlarıyla da savaşmıyoruz ya. Kendi halinde halk yığını diye bir şey yok. Modası geçmiş bir görüş. Turna bir çiçek kopardı. Sence bu nedir? Papatya. Her yerde biter. Bir inek çobanı bile bu çiçeği seyredebilir. Führer'in aslan pençesini sevmesi boşuna değil. O çiçeği koparmak için insanın dik yamaçları tırmanması gerek. Richter gürültülü gürültülü esnedi. Şiirinle başımı ağrıtıyorsun Turna. Ne papatya istiyorum ne aslan pençesi. Yıkanmak, sırtıma bir sabahlık geçirmek, sedirime uzanmak istiyorum. Ne Rus topçusunun gürültüsü, ne tarihi görev, ne de sen. Anladın mı? Akşam Kara Fatma günlük emri okudu. Asubay tanınmaz haldeydi. Kederli hali geçip gitmişti. Bıyıklarını oynatarak gururla "Artık iyice hazırlandık." dedi. "Ruslara tekniğimizin nasıl olduğunu hissettireceğiz. Sonucu kaplanlar gösterecek." Ertesi gün savaş başladı. Mermiler, mayınlar kayın ağacı ormanını alt üst ediyordu. Tanklar önde gidiyordu. Richter birkaç saatliğine yüreklendiğini duydu. Her şey zaferin ateşini hissettiriyordu. 4 kilometre ilerlediler. Rusların karşısındaki siperde tutundukları kimin aklına gelirdi? Sonraları Richter bu kısa çarpışmayı savaş boyu gördüklerinin en korkuncu olarak hatırlayacaktı. Oysa ilk kışı Kastornaya önünden kaçışı Ivan'ın topçu ateşini görmüştü. Özellikle korkunç bir an yaşadı. Richter Rus'un birinin makinalısının kabzasını kaldırıp Turna'ya saldırdığını gördü. Hemen kaçtı. Nasıl kurtulduğunu aklı bir türlü ermiyordu. Kayıpların sayımına girişildiğinde hepsi büyük bir korku duydular. Bu daracık toprak parçasını pahalıya ödemişlerdi. Kara Fatma hem kendini hem arkadaşlarını yüreklendirmeye çalıştı. Başlangıç her zaman güçtür. Daha ileride kızılların bu kadar iyi tahkim edilmiş yerleri yok. Richter turnayı düşünüyordu. Savaştan önce onu kırdım. Ne acı. Ara sıra dayanılmaz olurdu ama inanmış çocuktu. Hem sonra eski bir arkadaştı. Savaşa birlikte başlamıştık. Richter felsefe, şiir ve mimarlık üzerine yaptıkları konuşmaları hatırlıyordu. Turna'nın kendine özgü görüşleri vardı. Almanların Avrupa'yı ele geçirince şövalyelerinki gibi sağlam kalelerde oturacaklarını, mimarların doğaya egemen yepyeni bir mimari yaratacaklarını söylüyordu. Yarı cahil ve gözü dönük bir asker tarafından öldürüldüğünü düşündükçe, fikir ve kaba kuvvetin trajik çatışması. Ertesi gün 3 kilometre daha ilerlediler. Üçüncü gün saldırıya geçtiler. İki kere tepeye vardılar ama ikisinde de püskürtüldüler. Kara Fatma hep kaplanlara güveniyordu. Dördüncü gün zırhı delinmiş bir kaplan görünce keyfi kaçtı. Homurdandı. Alçaklar, büyük ısı çıkaran mermileri var. Toprak sarsılıyordu ama hepsi savaşın durulduğunu hissediyorlardı. Askerleri öylesine bitkindi ki Kurskuncan'ın cehenneme diyordu çoğu. Top yuvaları onlara en tatlı yer geliyordu. İki topçu saldırısı arasındaki molalarda yumuşuyor, duygulanıyorlardı. Bu molalardan birinde Kara Fatma, paramparça olmuş ormandan hala ayrılmayan çılgın bir gugu kuşunun sesini duyunca daha kaç yılının kaldığını saymaya koyuldu. Ama gugu kuşunun sesi kesilmiyordu. Richter bir kahkaha attı. "Ne oluyorsun?" diye sordu Kara Fatma. "Dinle, savaştan önce bir albay Rusya'ya gerçek bir savaş vermeden girdiğimizi söylemişti. Yarı barışçı sızmaydı bunun adı. Ne garip değil mi?" Kara Fatma bir komutanın sözünü hiçbir zaman alaya almazdı. "Önceden kestirmek güçtü," dedi. "Yine de Rusya'nın derinliklerine dalmamız iyi bir şey. Savaşı gerilerde kabul etseydik Almanya'nın başına neler neler gelecekti düşünebiliyor musun? Dün gazetede bu kadar geniş toprak parçasını Almanya'yı işgalden korumak için aldığımızı okudum. Çok doğru. Belki Kursk'u ele geçiremedik ama almak için elimizden geleni yaptık. İvan çakıldı kaldı. Yaptığımız planlar gerçekleşmedi." Oysa Kara Fatma da ötekiler gibi bekliyordu. Ya Ruslar karşı saldırıya geçerlerse? Gerçekten de 11 Temmuz sabahı gün doğarken Kızıllar bir cehennem ateşi açtılar. Onların bu saldırısına karşı hazırlık yapılmıştı. Birkaç zorlu saatten sonra Kızıllar durduruldu. Kara Fatma ile Richter gösterilen başarıdan ötürü birbirlerini kutladılar. Şöyle bir sürtünmeye kalktılar, gördüler başlarına geleceği. Herhalde bu yaz rahat geçecek. Ruslar müttefikleri bekliyorlar. Biz de hem orada hem burada boş bulunmamak için hazırlıklı duruyoruz. Korkunç bir haftadan sonra içi rahatlayan Albay Gabler başarı kazandıklarını sanıyordu. "Bizden daha iyi durumda değiller," dedi kendi kendine. "Şimdi denge sağlandı işte." Gün batarken Ruslar yeniden zorlu bir ateş açtılar. Topları aralıksız 3 saat ateş etti. Sonra Kara Fatma uzakta Rus tanklarını gördü. "Tanksavar topçumuz nerede kaldı yahu? Havada yalnız Kızıllar var. Bizimkiler görülmüyor." Ortalıkta öyle bir kargaşa vardı ki Kara Fatma'yı asıl şaşırtan da buydu. Makinalı tüfek taşıyanlara hendeklere yerleşmelerini emretti. "Ruslar sipere girerse bacaklarına ateş edin." Yarım saat sonra Kara Fatma bağırıyordu. "Geriye çekilin." Albay Gabler General Grimm'e telefon ediyordu. "Bölüklerde 3-4 kişi kaldı. Dayanmamı nasıl istersiniz?" Bir yaz yağmur yağdı. Sonra güneş göründü. Damlalar yaprakların arasında parıldıyordu. Richter Hilda'nın istasyondaki gözyaşlarını hatırladı. Kadınların ön sesi var. Kediler gibi felaketi duyuyorlar. Gökyüzünün koyu mavi bir renge büründüğü şiddetli yağmurlarla ortalığın aydınlığa boğulduğu saatler birbirini izliyordu. Minaev hayatında bu kadar çiçeği bir arada görmemişti sanki. Boru çiçekleri, aslan ağızları, sarı amberler. Gerçek bir cennet diye düşündü. Sonra bu düşüncesini garip buldu. Cennet güzel yer demek. Dün makinalı başındaki bir Alman beni az kalsın vuruyordu. Gece cehennem ateşi tepemize yağdı. Almanlar bu uğursuz köyü geri almayı kafalarına koymuşlar anlaşılan. İki kaplanı üzerimize saldılar. Ama bundan çiçeklere ne? Aşmaya devam ediyorlar işte. "Tabur komutanı nerede?"